Ayrım 9.
Önce yeni baştan kuracağı geçmişin ana yapısını oluşturacak, zamanın akışı içinde kerteniz görevi yapacak bazı anıları anımsamayı denedi. Örneğin birlikte geçirdikleri tatiller. 11 tane olması gerekiyordu bunların ama o ancak 9'unu anımsıyordu. 2 tanesini tümüyle unutmuştu. Daha sonra anımsadığı bu 9 tatili defterin bir 11 bölümü içine yerleştirmeye çalıştı. Bunlardan ancak olağanüstü olayların geçtiği yıllara ilişkin olanları kesin olarak yerleştirebildi. 1964'te Tamina'nın annesi ölmüştü. Bu yüzden tatile bir ay geç gitmişler ve Tatraslar'da çok üzgün bir tatil geçirmişlerdi. Ertesi yıl Bulgaristan'da deniz kıyısına gittiklerini biliyordu. 1968 ve onu izleyen yıldaki tatillerini de anımsıyordu. Çünkü bunlar Çekoslovakya'da geçirdikleri son tatillerdi. Tatillerinden önemli bir bölümü şöyle ya da böyle, hepsinin kesin tarihini çıkaramamışsa bile, anımsamasına karşılık Noelleri ve yılbaşı tatillerini anımsamak istediği zaman başarısız kalıyordu. 11 Noel'den belleğinin köşesinde ancak ikisini bulabilmişti. Yılbaşlarından ise yalnızca 5'ini. Ayrıca kocasının kendisine taktığı adları da anımsamak istiyordu. Kocası onu sadece ilk 15 gün gerçek adıyla çağırmıştı. Sevgisi durmadan takma adlar üreten bir makina gibiydi. Birçok adı vardı ve her ad çabucak eskidiğinden kocası ona yeni adlar verirdi hiç durmadan. Birlikte oldukları 11 yıl içinde 20'den 30'dan çok adı olmuştu ve bunların her biri yaşamlarının belirli bir dönemine aitti. Ama zamanın akışıyla bir takma ad arasındaki yitirilen ilişkiyi nasıl yeniden keşfedebilirdi? Tamina ancak birkaç durumda bunu başarabildi. Örneğin annesinin ölümünü izleyen günleri anımsıyordu. İsrarla sanki onu bir korkulu düşten uyandırmak ister gibi kocası bu adı kulağına fısıldardı. O günlerdeki ve o andaki adını. Anımsadığı bu takma adı defterin 1964 başlıklı bölümünde kesin bir biçimde yazabilmişti. Ama öteki bütün adları bir büyük kafesten kaçan kuşlar gibi özgür ve çılgın zamanın dışına uçup gidiyordu. İşte bu yüzden böylesine umutsuzca içinde mektuplarıyla not defterlerinin bulunduğu paketin yanında olmasını istemekteydi. Elbette bu defterlerde hoş olmayan şeylerin de bulunduğunu biliyordu. Doyumsuz geçen günler, tartışmalar, can sıkıntıları. Ama söz konusu olan bunlar değildi. Geçmişe onun şiirini değil, yitirdiği gövdesini vermek istiyordu. Onu iten güç, güzellik isteği değil, yaşam isteğiydi. Çünkü Tamina bir salın üstünde kayıp gitmekte ve arkaya yalnızca arkaya bakmaktaydı. Varlığı geride, çok geride gördüğünden başka bir şey değildi. Geçmişi gevşedikçe, çözüldükçe, eridikçe Tamina da küçülüyor ve belirsizleşiyordu. Defterinde kurduğu olayların kolayca yıkanabilir iskeleti, çevresinde duvarlar yükselip içinde oturabileceği bir ev haline alsın diye o not defterlerini ele geçirmek istiyordu. Çünkü bu sallanan anılar yapısı acemice kurulmuş bir çadır gibi yıkılacak olursa Tamina'ya ölüme doğru ağır ağır ilerleyen bir boşluktan, bugünkü yaşamından başka bir şey kalmayacaktı. O halde ne diye bunca zamandır kaynanasına not defterlerini kendisine yollamasını söylememişti? Çekoslovakya'da yabancı ülkelerle haberleşme gizli polisin elinden geçer ve Tamina polis memurlarının burunlarını özel yaşamına sokmaları görüşünü kabul edemiyordu. Üstelik kocasının adı Tamina da o adı taşımaktaydı. Kuşkusuz kara listede duruyordu. Hala ve polis ölmüş bile olsalar düşmanlarının yaşamlarıyla ilgili her türlü belgeye karşı eksilmez bir istek duymaktaydı. Bu konuda Tamina asla yanılmıyordu. Bizi ölümsüz kılan tek şey polis arşivleridir. Dolayısıyla Bibi onun tek umuduydu ve bu umuda yapışmak için elinden gelen her şeyi yapardı. Bibi Banaka'yla tanıştırılmak istiyordu ve Tamina düşünüyordu. Arkadaşı en azından adamın kitaplarından birinin konusunu öğrenmeliydi. Gerçekten de konuşma arasına evet gerçekten de kitabınızda söylemiş olduğunuz gibisinden bir tümce sıkıştırması gerekirdi. Ya da kahramanlarınıza ne kadar benziyorsunuz Monsieur Banaka gibi bir şey demeliydi. Tamina, Bibi'nin evinde tek bir kitap bile bulunmadığını, onun okumaktan sıkıldığını biliyordu. Bu yüzden Banaka'nın kitabında neler olduğunu keşfederek arkadaşını yazarla karşılaşmasını hazırlamak istiyordu. Hugo salondaydı ve Tamina az önce kahvesini getirip bırakmıştı. Banaka'yı tanıyor musun Hugo? Ağzı kokuyordu Hugo'nun ama Tamina onu sevimli buluyordu. Sakin ve çekingen bir çocuktu. Tamina'dan 5 yaş küçük olmalıydı. Haftada bir kez kahveye gelir ve kah yanında kitaplara, kah tezgahın gerisinde ayakta duran Tamina'ya bakardı. Evet dedi. Kitaplarından birinin konusunu öğrenmek isterdim. Bana bakın Tamina diye yanıtladı onu Hugo. Şimdiye dek kimse bana Banaka'dan bir şey okumuş değildir. Aptal yerine konulmadan onun kitaplarından birini okumak olanaksızdır. Banaka kimsenin kuşkusu yok ikinci, üçüncü hatta onuncu sınıf bir yazardır. İnanın Banaka kendi ününün öylesine tutsağı olmuştur ki kitaplarından birini okumuş olanları kendisi de küçümser. Bu durumda Banaka'nın kitaplarından birini elde etmek düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ama Bibi ile yazarı karşılaştırmaya ayarlamak konusunda iyice kararlıydı. Bütün gün boş duran odasını zaman zaman Juju adında evli küçük bir Japon kızıyla yine evli olan bir felsefe öğretmenine gizli buluşmaları için ödünç vermekteydi. Profesör Banaka ile tanışıyordu ve Tamina iki sevgiliye Bibi ziyaretine geldiği sırada Banaka'yı evine getireceklerine söz verdirmişti. Bibi haberi öğrenince Tamina'ya belki Banaka yakışıklı bir adamdır, cinsel yaşamında da bundan böyle değişir demişti. Doğruydu, kocasının ölümünden beri Tamina hiç cinsel ilişkide bulunmamıştı. Bu bir ilke sorunu değildi, tam tersine ölümden öteye giden bir bağlılık ona hemen hemen gülünç geliyordu ve bu yüzden de kimseye övünemezdi. Ama ne zamanki kendisini bir adamın önünde soyunurken düşünse ki bunu sık sık hayal ediyordu, hemen karşısına kocasının imgesi dikiliyordu. Sevişmeye kalksa karşısında onu göreceğini biliyordu. Onun kendisini gözetleyen bakışlarını ve yüzünü göreceğini biliyordu. Kuşkusuz, densizce, hatta saçma bir şeydi bu, farkındaydı. Kocasının ruhunun öte dünyada yaşayacağına inanmıyordu ve kendisine bir aşık bulacak olursa onun anısına hakaret edeceğini de düşünmüyordu. Ama bu kendisinden daha güçlü bir şeydi. Üstelik şu garip duyguya kapılmıştı. Kocasını sağken aldatması, şimdi aldatmasından çok daha kolay olurdu. Kocası neşeli, giriştiği her işten mutluluk duyan, enerjik bir adamdı. Tamina kendisini ondan çok daha zayıf hissediyordu. Ne yaparsa yapsın, ona bir kötülük edemeyeceğini sanıyordu. Oysa şimdi her şey değişmişti. Şimdi bir çocuk gibi ona teslim olmuş, kendini savunamayan birine kötülük edebilirdi bugün. Çünkü şimdi ölmüş olan kocasının kendisinden başka kimsesi yoktu, kimsesi yoktu dünyada. İşte bu yüzden bir başkaydı cinsel bir ilişki düşünür düşünmez kocasının imgesi karşısına dikiliyordu. Onunla birlikte saplantı biçiminde bir özlem ve bu özlemle birlikte de çok büyük bir ağlama gereksinimi doğuyordu içinde. Banaka çirkindi ve bir kadının uyuklayan şehvetini çok güç uyandırabilirdi. Tamina adamın bardağına çay koydu ve adam da ona çok saygılı biçimde teşekkür etti. Kaldı ki Tamina'nın yanında herkes kendini rahat hissederdi ve Banaka da gülümseyerek Bibi'ye döndü. Ve şuradan buradan yürütülen konuşmayı ortasında kesti. Anladığıma göre bir kitap yazmak istiyormuşsunuz. Hangi konuda yazacaksınız bu kitabı? Çok basit diye yanıtladı Bibi. Bir roman. Benim gördüğüm biçimde dünya hakkında. Bir roman mı diye sordu Banaka. Onaylamadığını belli eden bir sesle. Bibi çekingen bir biçimde düzeltti. İlle de bir roman olması gerekmez. Banaka, sadece bir romanın ne olduğunu düşünün dedi Banaka. O kadar çeşitli kişileri, onların hepsini tanıdığınıza bizi inandırmak mı istiyorsunuz? Neye benzediklerini, ne düşündüklerini, nasıl giyindiklerini, hangi aileden geldiklerini nereden biliyorsunuz? Bunun sizi ilgilendirmediğini itiraf edin. Doğru diyerek kabul etti Bibi. Bu beni ilgilendirmiyor. Biliyorsunuz dedi Banaka, roman bir insan hayalinin ürünüdür. Başkasını anlayabilme hayali. ama hiçbirimiz hakkında ne biliyoruz ki? Hiç, dedi Bibi. Doğru, dedi Juju. Felsefe profesörü de başıyla onayladı. Yapılacak tek şey, dedi Banaka, insanın kendi hakkında bir rapor hazırlamasıdır. Herkes kendisi hakkında, geri kalan hepsi gücün kötüye kullanmasıdır. Geri kalan her şey yalandır. Bibi coşkuyla onaylamaktaydı. Çok doğru, gerçekten de çok doğru. Ben artık roman yazmak istemiyorum. Kendimi yanlış ifade ettim. Yapmak istediğim şey sizin söylediğiniz gibi bir şeydi. Kendi hakkımda yazmak. Yaşamım üstüne bir rapor hazırlamak. Aynı zamanda yaşamımın son derece yalın, olağan bir yaşam olduğunu gizlemek de istemiyorum. Bugüne kadar ilginç bir şey yapmadım. Banaka gülümsüyordu. Bunun hiç önemi yok. Ben de öyle. Dışarıdan bakılınca ben de ilginç bir yaşam sürmedim. Evet, diye haykırdı Bibi. Güzel söylediniz. Dışarıdan bakınca hiçbir şey yaşamadım. Dışarıdan bakınca. Ama öyle hissediyorum ki iç deneyimlerim yazılmaya değer ve herkesi ilgilendirebilir. Tamina çay fincanlarını doldurmaktaydı ve ruhların Olimpos'undan gelip evine inmiş olan bu iki düşünce adamının arkadaşına karşı anlayışlı davranmalarından ötürü sevinçliydi. Felsefe profesörü piposunu emiyor ve utanıyormuş gibi dumanının arkasına gizleniyordu. Daha James Joyce'den beri yaşamımızın en büyük serüvenini serüvensizlik olduğunu biliyoruz. Truva'da yaşamış olan Ulse denizleri dolaşarak evine döndü. Gemisini kendisi kullanıyordu ve her adada bir metresi vardı. Hayır, bizim yaşamımız bu değil. Homeros'un Odysseus'u kendi içine taşınmıştır. Kendi içinde özümlenmiştir. Adalar, denizler, bizi baştan çıkaran deniz kızı sirenler, bizi kendisine çağıran Itu, bütün bunlar bugün kendi iç varlığımızın sesinden başka bir şey değildir. Evet, tıpkı ben de böyle hissediyorum, diye haykırdı Bibi. Sonra yeniden Banaka'ya döndü. İşte bunun içindir ki sizden nasıl hareket etmem gerektiğini öğrenmek istiyorum. Sık sık bana öyle geliyor ki bedenim bütünüyle kendisini anlatmak isteğiyle yanıyor. Kendisini duyurmak istiyor, konuşmak istiyor. Bazen kendi kendime deli olacağım diyorum. Çünkü çatlayacak kadar dolu hissediyorum kendimi. Öylesine bağırmak ihtiyacındayım. Bunu herhalde siz de bilirsiniz, Monsieur Banaka. Yaşamımı, duygularımı anlatmak istiyorum. Onların çok özgün olduklarından hiç kuşkum yok. Ama kağıdın başına geçip oturdum mu ne yazacağımı bilemiyorum. Kendi kendime bu herhalde bir teknik sorun olsa gerek diyorum. Sizin bildiğiniz bazı şeylerin bende eksik olduğu kesin. O kadar güzel kitaplar yazdınız ki. İki Sokrat'ın yazma sanatı üstüne genç kadına verdikleri dersleri anlatmaktan sizi kurtarıyorum. Ben başka şeyden söz etmek istiyorum. Bir süre önce taksiyle Paris'i boydan boya geçtim. Taksi şoförü gevezenin biriydi. Geceleri uyuyamıyormuş. Hastalık derecesinde uykusuzluk çekiyormuş. Savaştan kalma bir şeymiş bu. Denizciydi, gemisi batmıştı. 3 gün 3 gece durmadan yüzmüştü. Sonra onu bulup kurtarmışlardı. Aylarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişti. İyileşmişti sonunda ama bu kez de uykusunu yitirmişti. Arkamda yaşamımın 1/3'ü var ki bu sizin yaşamınızdan fazla eder, dedi bana gülümseyerek. Peki fazla olan bu 1/3 zaman içinde ne yaptınız, diye sordum. Yazdım, diye yanıtladı sorumu. Ne yazdığını öğrenmek istedim. Yaşamını yazıyordu. 3 gün boyunca denizde yüzmüş, ölümle savaşmış, uykusunu yitirmiş, buna karşın yaşama gücünü korumuş olan bir insanın öyküsünü. Bunu çocuklarınız için mi yazıyorsunuz? Bir aile tarihçesi gibi. Acı acı güldü. Çocuklarım için mi? Bunun onlarla ilgilendireceğini sanmıyorum. Ben bir kitap yazıyorum. Bunun birçok kişiye yardımcı olabileceğini sanıyorum. Taksi şoförüyle yaptığım bu konuşma beni yazarın uğraşının niteliği hakkında birden aydınlatıverdi. Çocuklarımız bizimle ilgilenmedikleri için kitap yazıyoruz biz. Karımız kendisiyle konuştuğumuzda kulaklarını tıkadığı içindir ki belli kişiliği olmayan bir dünyaya sesleniyoruz. Taksi şoförü olayında bir yazarın değil bir yazı hastasının söz konusu olduğunu söyleyerek beni yanıtlayabilir misiniz? Öyleyse önce kavramları saptamakla işe başlamak gerekiyor. Sevgilisine günde 4 mektup yazan kadın bir yazma hastası değildir. O sadece aşıktır. Ama sevgililerine yazdığı mektupların fotokopilerini bir gün yayımlayabilmek amacıyla çektiren dostum bir yazma hastasıdır. Yazma hastalığı mektuplar, gizli günceler, aile tarihi yazmak, yani kendisi ya da yakınları için yazmak isteği değildir. Ama kitaplar yazmak isteğidir. Yani bilinmeyen bir okuyucu kitlesine sahip olmak. Bu anlamda Goethe ile şoförün tutkusu aynıdır. Goethe ile taksi şoförünü birbirinden ayıran tutkularındaki farklılık değil, bu tutkunun farklı sonuçlarıdır. Yazma hastalığı delice bir tutkuyla kitaplar yazma isteği, toplumun gelişmesi şu üç ana koşulu gerçekleştirdiği zaman kaçınılmaz biçimde bir salgın haline dönüşür. 1. Genel yaşama düzeyinin yükselerek insanlara yararsız işlere kendilerini verme olanağını sağlaması. 2. Toplumsal yaşamın yüksek derecede atomlaşması, dolayısıyla kişilerin genel olarak birbirlerinden yalıtılması. 3. Ulusun yaşamında büyük köklü değişikliklerin eksikliği, bu açıdan bakınca hemen hemen hiçbir önemli değişikliğin olmadığı Fransa'nın durumu çok ilginçtir. Orada yazarların sayısı İsrail'dekilerden 21 kere daha çoktur. Kaldı ki Bibi dışarıdan bakılınca hiçbir şey yaşamadığını söylerken çok iyi belirtmişti. İnsanı yazmaya iten motor işte gerçekten de bu yaşamazlık, bir boşluktur. Ama etki bir geri tepmeyle tepkiye yansıyabilir. İnsanların birbirlerinden yalıtılması yazma hastalığını etkiler. Yazma hastalığının genelleşmesi de bu yalıtkanlığı destekler ve ağırlaştırır. Baskı makinesinin icadı vaktiyle insanların karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarına olanak sağlamıştı. Yaygın yazma hastalığı döneminde yazma olgusu tam ters bir anlam kazanmaktadır. Herkes kendi işaretlerinin içine, dışarıdan içeriye hiç ses sızdırmadan bir aynadan duvarmış gibi kapanmaktadır. Kahvenin tenha olduğu bir gün Tamina ile gevezelik ederken Hugo, "Tamina," dedi, "sizden umutlanamayacağımı biliyorum. Onun için hiçbir girişimde bulunmayacağım. Ama yine de sizi bu pazar öğle yemeğine çağırabilir miyim?" Paket kaynanasının oturduğu bir taşra kentindeydi ve Tamina onu Praga babasının evine göndertmek istiyordu. Bibi oraya uğrayıp paketi alabilirdi. Bundan daha basit bir şey yoktu görünüşte ama yaşlı kişileri ikna etmek için pek çok zamana ve paraya ihtiyacı vardı Tamina'nın. Telefon çok pahalıydı ve Tamina'nın geliri kira ile yaşamak için gerekli yiyecek giderini ancak karşılıyordu. Tamina, Hugo'nun evinde telefonu olabileceğini düşünerek evet dedi. Hugo gelip arabayla aldı Tamina'yı ve kırda bir lokantaya gittiler. Tamina'nın hiçbir güvencesinin olmayışı Hugo'nun cömert aşık rolünde başarılı olmasını sağlayabilirdi ama az bir ücretle çalışan bu hizmetçi kadın kişiliğinin gerisinde Hugo bir yabancı ve dul bir kadının gizemli deneyimini görmekteydi. Bu yüzden kendisini çekingen davranmaya mahkum hissediyordu. Tamina'nın sevecenliği kurşunların delemediği bir zırha benziyordu. Oysa Hugo onun ilgisini çekmek, onu elde etmek, aklını çelmek istiyordu. Tamina için ilginç olabilecek bir şeyler uydurmaya kendini zorluyordu. Gidecekleri yere varmadan önce arabayı güzel bir taşra şatosunun bahçesinde kurulmuş bir hayvanat bahçesini gezmek için durdurdu. Gotik kulelerden bir dekor içinde maymunların ve papağanların arasında gezindiler. Yalnızdılar. Köylü tavırlı bir bekçi geniş ara yollara dökülen kuru yaprakları süpürmekteydi. Bir kurt, bir kunduz, bir maymun ve bir kaplanı geçtikten sonra arkasında deve kuşlarının bulunduğu demir telle çevrili geniş bir çimenliğe geldiler. 6 tane deve kuşu vardı. Tamina ile Hugo'yu görünce onlara doğru koştular. Şimdi parmaklığa yapışmış küçük bir grup oluşturuyorlar, uzun boyunlarını uzatıyorlar, geniş yassı gagalarını onlara yaklaştırıyorlardı. Gagalarını öyle inanılmaz bir hızla ve heyecanla açıp kapatıyorlardı ki sanki konuşmaktaydılar ve sanki sesleri karşılıklı olarak birbirlerinin seslerini bastırıyordu. Oysa gerçekte gagaları umutsuzca dilsizdi ve en küçük bir ses çıkmıyordu. Deve kuşları önemli bir mesajı ezberlemiş olan fakat yolda düşmanlar tarafından yakalanarak ses telleri kesilmiş bulunan habercilere benziyordu. Hedefe ulaştıklarında dudaklarını kımıldatmaktan başka bir şey yapamıyorlar, ağızlarından tek ses çıkmıyordu. Tamina onlara büyülenmiş gibi bakıyordu ve deve kuşları gitgide artan bir inatçılıkla konuşuyorlardı. Sonra Hugo ile birlikte uzaklaşınca kuşlar da demir parmaklık boyunca onları izlemeye başladılar. Gagalarını birbirine vurarak sanki Tamina'yı bir şeye karşı uyarmak istediler ama neye karşı? Tamina bunu bilemiyordu. Tıpkı bir korku öyküsünün bir bölümü gibiydi diyordu Tamina etini keserken. Sanki bana çok önemli bir şey söylemek istiyorlardı. Ama neydi? Bana ne söylemek istiyorlardı? Hugo, onların henüz yavru sayılabilecek deve kuşları olduğunu ve hep böyle davrandıklarını söyledi. Hayvanat bahçesine daha önce gittiğinde altısı birden bugünkü gibi parmaklık boyunca koşuşmuşlar, sessiz gagalarını bugünkü gibi açıp kapamışlardı. Tamina sinirliydi. Biliyor musunuz, Çekoslovakya'da bir şeyler bıraktım. Kağıtlar ve bir paket. Postayla bana yollarlarsa polisin bunlara el koyması tehlikesi var. Bibi bu yaz Praga gitmek istiyor. Onları alıp bana getireceğine söz verdi. Ama şimdi korkuyorum. Kendi kendime acaba diyorum, deve kuşları bu paketin başına bir iş geldiğini mi haber vermek istiyorlardı? Hugo, Tamina'nın dul olduğunu ve kocasının siyasal nedenlerle iltica etmek zorunda kaldığını biliyordu. Siyasal içerikli belgeler mi diye sordu. Tamina, uzun süreden beri yaşamından buradaki insanların bir şeyler kavramalarını istiyorsa, onu basitleştirmesi gerektiğine inanmıştı. Bu özel yazışmaların ve özel güncesinin polisçe el konulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu onlara anlatmanın ve bunlara neden o kadar önem verdiğini açıklamasının nasıl da güç olduğunu biliyordu. Onun için evet, siyasal içerikli belgeler diye karşılıklı verdi. Sonra da Hugo'nun bu belgeler hakkında kendisinden ayrıntılı bilgi istemesinden korktu. Oysa bu korkusu gereksizdi. Kendisine hiç soru sorulmuş muydu? Bazıları ona ülkesi hakkında ne düşündüklerini anlatırdı ama geçirdiği deneyimlerle hiç ilgilenmezlerdi. Bibi bunların siyasal belgeler olduğunu biliyor mu diye sordu Hugo. Hayır dedi Tamina. Böylesi daha iyi dedi Hugo. Ona siyasal bir şeylerin söz konusu olduğunu söylemeyin. Son anda korkabilir. Paketinizi aramaktan vazgeçebilir. İnsanların ne kadar korkak olabileceğini tahmin edemezsiniz. Tamina, Bibi'nin önemsiz sıradan bir şeyin söz konusu olduğuna inanması gerekir. Örneğin aşk mektuplarınız gibi. Evet, ona bu pakette aşk mektuplarınız bulunduğunu söyleyin. Hugo aklına gelen şeyden hoşlanmıştı. Aşk mektupları, evet, bu onun ufkundan dışarı çıkmaz. Bu tam Bibi'nin işi.